Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 25. Ayrım, sayfa 450. Sonra vicdan huzursuzluğu. Teo'yu hiç mi sevmedim, hiç mi bağlanmadım? Ölen biri olduğunu nereden çıkardın peki? Teo mu? Evet, bulmuşlar. Bizi orada bekliyorlar. Taksiyle gelip alıyorum sizi. Ölmüş mü diye sormuyorum. Gereksiz bir soru. Kulağımda derinin sesi. Teo'yu da ölü erkekler müzene kaldırmayı mı hazırlanıyorsun Ülkü? Takside yol boyunca konuşmuyoruz. Derinden haber var mı diye soruyorum. Affedersin, öbür işe daldım, söylemeyi unuttum diyor. Taksiye binmeden önce kısacık bir mesaj buldum telefonumda. İyiyim, arayacağım, merak etmeyin yazıyordu, o kadar. Rahatlıyorum, gevşiyorum ve birden Derin'e ne kadar bağlandığımı anlıyorum. Oğlumun kız kardeşi, sevdiğim adamın kızı, gitgide ardından yalnızlığımı paylaşabileceğim, sesime ses verecek son insan. Niye beni değil de Turgut Ersin'i aradı? İçimde bir burukluk. Yazarla arasında bilmediğim, açıklanmamış bir bağ olabilir mi? Onu evinde kaldığı kadının öldüğü gece gördüm en son demişti. O gece neden bana değil de bu adama gitti? Evladını kıskanan anne kıskançlığı. Hiçbiri önemli değil. Önemli olan yaşaması, iyiyim diye mesaj göndermesi. Sonra yine o yapışkan, kemirgen kuşku. Mesajı onun gönderdiğinden nasıl emin olabiliriz? Taksiden Cihangir yokuşunun başında iniyoruz. Kapının önünde kötü park etmiş, daracık yolu kaplayan siyah bir otomobil, önünde üniformalı bir polis. Profesörün dairesinin kapısı aralık. İçeride polisler, gazeteciler, konsolosluk görevlileri, bir sürü insan olacağını düşünmüştüm. Aksine sadece kapıcı ve iki sivil memur var. Kapıcı korkmuş, çökmüş, bizi görünce canlanıyor. Allah gönderdi sizi abi. Bakın şu başımıza gelenlere. Hocama ne cevap vereceğim ben şimdi? Teo'nun ölümü o ana kadar kuşkuydu, inanmak istemediğim bir varsayımdı. Kötü bir polisiye senaryoydu, çözmeye uğraştığımız lanetli bir bilmeceydi. Burada kas katı gerçeğe dönüşüyor. Sonra daha önce de görülmüş korkulu bir rüya, tanıdık bir karabasan. Binilen polis otomobilleri, girilip çıkılan binalar, odalar, bitmeyen sorular, ifadeler. Lütfen yardımcı olun. Olayı aydınlatmak için bilginize başvuruyoruz sadece. Türk yetkililer, Amerikalı görevliler. Ben bu anı daha önce yaşamıştım duygusu. Sorular, cevaplar, kendi sesim. Nasıl ölmüş? Neden? Kaza olamaz mı? Teşhis etmek ister misiniz? Hayır, hayır. Ben de değil, hayır. Konsolosluğun kimlik tespiti. Theodoros Zakharakis, profesör, bizantolog, pasaportu, kimliği. Evinizde ne kadar süreyle kiracı kalmıştı? Profesör Mete Ünsalan'la ilişki kuruldu. Yarın burada olacak. İskenderiye'ye neden gitmişti? İmanın kim olduğu konusunda fikriniz var mı? Üzerinde bulunan belgelerle ilgili yorumunuz olabilir mi? Cesedin bulunduğu yer Animas Zindanı. Oraya sık sık gider miydi ya da daha önce gitmiş miydi? Bir araştırma yapıyordu. Bizans surlarında bir kapı arıyordu. Ayvansaray'a, Animas bölgesine daha önce de gitmişti sanırım. Beraber gitmiştik demiyorum. İnsanın suçsuz da olsa, masum da olsa sorgudan kaçınma, gizlenme refleksi. Evet, üstünde bulunanları görmek isterim. Önüme dağınık kağıtlar, notlar yayılıyor. Konsolosluktan gelen görevli teslim alacağı belgeleri gözden geçirmeme izin veriyor. El Rakkas ve İskenderiye sözcükleri, Latin harfleriyle yazılmış adres ve telefon numaraları hariç, geri kalan her şeyin Arapça olduğu bir kartvizit. Dün çalışma masasının üstünden aldığım krokinin daha ayrıntılı bir kopyası. Teo böyle kaç plan, kaç çizim yapmıştır kim bilir çalışırken. Krokileri dikkatle inceliyorum. Karabasanın ortasında kafamın bu kadar aydınlık olmasına şaşıyorum. Animas Kulesi'nin altındaki surların ve zindanın planları bunlar. Haliç'e doğru son burcun altında bir nokta çarpı işaretiyle işaretlenmiş. Buradan Animas'a doğru bir yol çizilmiş. Teo'nun üstünden çıktığını söyledikleri diğer eşyaya bakıyorum. Anlayamadığım Yunanca bir metin. Masasının üstünde gördüğümüz Erguvan tesipli el yazması sayfaların fotokopileri, bir sütun başlığı ve yıkık bir kemer fotoğrafı. Sadece iki dizesi Türkçe'ye çevrilmiş, daha doğrusu çevirmeye başlanmış, silinmiş, yeniden yazılmış, henüz bitmemiş bir şiir. Çalışma masasının üstünde bulup şiir sandığımız metnin aynı mı, bambaşka bir metin mi anlayamıyorum. Türkçe'ye çevrilmiş iki dizeyi okumaya çalışıyorum. Hazret mi, Yahuda mı? O lanetli kurban mı? Lanetlinin üstü çizilmiş, yerine başka bir sözcük konmamış. Günahlar kapısına Erguvan dikiyor. Altında aynı dize, yeniden başka şekilde çevrilmiş. Günahın kapısını Erguvan da, Porfira beziyor. Kapıyı bulmuş diyorum yüksek sesle. Bir sevinç çığlığı gibi tekrarlıyorum. Aradığı kapıyı bulmuş. Şaşkınlıkla bakıyorlar. What? Which door diyor Amerikalı görevli. Aradığı kapı Erguvan kapısı. Şiirini sonunu bulmuştu. Şiir yol göstermişti ona. Tasula'nın söyledikleri doğruydu. Erguvan bir metafordu. Yahuda'nın metaforu. Artık söylediklerinden bir şey anlamıyorlar. Belki de sapıttığımı sanıyorlar. Ben de kayboluyorum sözcüklerin arasında. Theo'nun kapıyı bulduğunu biliyorum. Kesinlikle biliyorum bunu. Bizans uzmanı değilim diyorum. Profesör Ünsalan gelince daha fazla bilgilendirebilir sizi. Çalışmayı ortak yürütüyorlardı. Benimki sadece sezgiden ibaret. Bay Theo'nun üstünden çıktığını söylediğiniz kağıtlara bakınca daha önce anlattıklarını hatırladım. Aradığı sur kapısını bulduğunu düşündüm. Bir soru daha. İman kimdi? Bilginiz var mı? İman, araştırmasıyla ilgili el yazmalarını, belgeleri sağlayan İskenderiyeli bir sahaf ya da antikacı. Tam bilmiyorum. Araştırdığı sur kapısının izine ilk rastladığı el yazmasını İskenderiye'de onun dükkanında bulduğunu anlatmıştı. Dükkanın adı El Rakkas'ta hatırlayabildiğim kadarıyla. Şu kartvizitte yazılı olan yer belki de. Birbirine dikişle tutturulmuş 10-15 yapraklı defter gibi bir şeyi sarı bir zarftan çıkarıp önüme koyuyorlar. Sararmış, yıpranmış, yer yer yırtılmış, kenarları kopmuş yaldızlı, tesipli sayfalar. İlk kez gerçek bir el yazması görüyorum. Cesedin bulunduğu yerdeydi, maktulün hemen yanında. Bir yorumunuz olabilir mi? Bildiğim bir konu değil ama sanırım bir el yazması. Belki de yeni imandan ya da bu tür belgeleri elinde bulunduran başka birinden gelen bir belge. Bay Theo bu türden el yazmalarını toplardı. Özellikle araştırmasıyla ilgili olanları. Bu konuda da Profesör Ünsalan aydınlatabilir sizi. Son bir soru Ülke Hanım. Sizin bildiğiniz bir düşmanı var mıydı? Kuşkulandığınız bir kişi ya da çevre? Yüreğim ağzıma geliyor. Var diyecekken son anda tutuyorum kendimi. Onu ihbar edemem. Kimseyi ele veremem. Zaten hepsi kuşkudan ibaret. Kesin bildiğimiz bir şey yok. Benim bildiğim biri yoktu diyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Hiç böyle bir konu konuşmadık. Bitiyor şimdilik. Yine rica edebiliriz. Bilginize başvurabiliriz. Oradan oraya, Profesör Ünsal'ın dairesinden emniyete, savcılıktan konsolosluğa sürüklenirken, sigara üstüne sigara yakarken, kibar ama hep sorgulayan adamları dinlerken, konsoloslukta olaya el koyan üst düzey diplomatla konuşurken, gün bitmiş, akşam olmuş. Son durak konsolosluktu. Oradan Turgut Ersin'e çıkıyoruz. Sanki çok içmiş, esrar çekmiş ya da ateşler içinde yanıyor gibiyim. Kafamın içi buğulu, dumanlı, alnımdan sıcak sular akıyor. Göz kapaklarım karıncalanıyor. İçimde inanılmaz bir hafiflik var. Sanki Theo ölmemiş, aksine ölümden dönmüş, yeniden dirilmiş gibi. Şurada açık terası olan güzel bir yer biliyorum. Oturalım, biraz konuşuruz diyor yazar. Şu anda dönmek isteyeceğim son yer küçük ev. Oranın yalnızlığına ve hayaletlerine dayanacak gücüm yok. Eski bir pera apartmanının çatısına çıkıyoruz. Lacivert ışıkta yüzen İstanbul'a karşı oturuyoruz. Ayasofya, Sultanahmet, Tokop bütünlüğü, yedi kollu muhteşem Şam'dan. Sonra Süleymaniye, Fatih, eski İstanbul. Çöl içinde bir kuyu gizlediği için güzeldir. Şehir içinde bir kapı gizlediği için güzeldi Theo. Bu yüzden tutkuyla sevmişti bu şehri. Theo kapıyı buldu diyorum. Erguvan kapısı Animas zindanının altında Haliç'e doğru uzanan surların bir yerindeydi. Üstünden çıkan krokide o bölgede bir nokta işaretlenmişti. Gördüm. Ödeme tarihini hatırlıyor musunuz? Hani çalışma masasının üstünde bulduğumuz pusulada yazılı tarih 29 Haziran'dı. Polisin söylediğine göre büyük olasılıkla o gün ölmüş. Theo kapıyı bulmuştu. 29 Haziran'da Animas'a gitti. Orada biriyle buluştu. Sonra ulaşmaya çalıştığı sır buydu belki de diyor. Kendi ölümünün sırrı. Onu Erguvan kapısında buldu. Hangimiz biliyoruz sırrımızın nerede gizli olduğunu? Haklısınız. Sır kapıdaydı. Kapının anahtarı da imanda. Gerçek mi, düzmece mi, tüccar mı, sahtekar mı olduğu bilinmeyen Nübiyeli siyahi, Theo'nun deyimiyle öteki dünyanın anahtarlarını elinde tutan heykel adam. Yanında bulunduğunu söyledikleri el yazması fotokopi değildi. Theo'dan öğrendiğim kadarıyla bunlar çok değerli şeyler. 29 Haziran ödemesinin bunlarla ilgisi olabilir. İmanın mailini de düşünecek olursak profesör çözecektir bu ayrıntıları. Theo öldürüldü mü, öldürüldüyse kim tarafından, neden bunların cevabı yok. Ama kesinlikle bildiğim şey Erguvan kapısının sırrını çözdüğü. Yorucu bir gündü diyor yazar. Theo'nun kapıyı bulmuş olması günün iki iyi haberinden biri. Neye mal olursa olsun insanın aradığını bulmuş olması güzel. Diğer iyi haber derinin ses vermesi. Sizinle paylaşmam gereken bir şey var Ülkü. Lafı dolandırmadan söylersem derinle ilgileniyorum. Ben, biz, aman Allah'ım, pembe dizi diyaloğu gibi oldu. İşin Türkçesi, onu seviyorum. aramızdaki 32 yaşa rağmen, belki de asıl bu yüzden, yoruma, açıklamaya, gerekçelendirmeye ihtiyacı olmayan bir duygu bu. Kaybettiklerimi onunla yeniden kazanacağım duygusu. Şaşırdınız mı? Biraz, ama olumsuz anlamda değil. Şu son günlerde onu kaybetmekten çok korktum, hala da korkuyorum. Derinin hepimizin yaşamına bir armağan gibi girdiğini düşünüyorum. Haklısınız, sevilesi bir insan o. Ben de çok özlüyorum Derin'i, çok da endişeleniyorum. O gece bende kaldı. Benim ona, onun da bir sığınağa ihtiyacı vardı. Ertesi sabah, akşama dönmek üzere çıktı evden, amcasını uğramak, bazı işlerini yoluna koymak istiyordu. Sizi kırmak istemem ama bu ilişki, yani sizinle ilişkisi demek istiyorum, yaş farkı, sizin konumunuz falan onu ürkütmüş olamaz mı? Zaten çok zor bir dönemden geçiyordu. Hele de Güldal'ın ölümünü, oralarda yaşadıklarını düşünürseniz. Hayır dedi kırgın bir sesle, sandığınız gibi değil. Tam da o fırtınalardan, gelgitlerden kaçıp sığınacağı bir limana ihtiyacı vardı. Babasının ölümünden sonra oradan oraya savrulurken kaybettiği güvenli, dingin liman. Bu arayışla geldi bana, birlikte yeni bir dil oluşturmak için. Yeni bir dil, karşılaştığı iki dünyanın diline de yabancı kalmıştı. Hem de o kadar çabaladığı halde. Bir tarafın dili, inancın diliydi ama bağnazdı, hoyrattı. Ötekininki ise boş, amaçsız ve haksız. Derin o dillerle yetinebilecek biri değildi. Sadece kendini bulmak değil, kendini aşmak da istiyordu. Bunu birlikte başarabilirdik. Kör öfkenin de isyanın, tahrip edici çığlığının yerine insanın umut türküsü, hepimizin arayıp da bulamadığımız yeni dil. Sesi kadar yüzü de yorgundu. İki günün ezici yorgunluğu çökmüştü üstüne. Bütün gün içememişti, şimdi açığı kapatmak için birbiri ardını yuvarlıyordu kadehleri. Birden ona yakınlık duydum. Soğuk, biraz da küstah havasından iz kalmamıştı. Derini kaybetme korkusuna son 24 saatin kabusu da eklenince omuzları çökmüş, yaşlı bir adam olmuştu. Başka bir zaman paylaşamayacağı bir sır vermişti bana. Yarın güç toplayıp kendine geldiğinde belki de pişman olacaktı. Ödeşmek ihtiyacı duydum. Derin oğlumun kardeşiydi. Siz bana sırrınızı verdiniz. Bu da benim sırrım Turgut Ersin. Başlangıçta Derin'le Arın Murat'ın ölümünden sonra paylaşamayan iki rakiptik. Şimdi onun gerçek kızım olduğunu düşünüyorum bazen. Ve anlayın beni, onu da kaybetmek istemiyorum. Ben de bir geleceğim olacaksa eğer, beni oraya götürebilecek son tren o. Kaçırırsam olduğum yerde çürürüm. Baş döndürücü bir hayhuy içinde geçen sonraki günlerde yazarla bir kez daha karşılaştık. Profesör Ünsalan gezisini yarıda kesip acele Türkiye'ye dönmüş, hiç vakit kaybetmeden araştırmayı arkadaşın bıraktığı yerden sürdürmeye başlamıştı. Henüz aydınlatılamayan olayın ipuçlarının bu araştırmada gizli olduğunu düşünüyordu. O da benim gibi Teo'nun kapıyı bulduğuna inanıyordu. Erguvan kapısının sırrını barındıran el yazması metin, profesöre göre erken İslam'ın İncil ve İsa yorumlarıyla Aramice apokrif metinlerden beslenen çok karmaşık bir inancı yansıtıyordu. Bu inanca göre kurtarıcı İsa'ydı ama insanlığı günahlarından arındırmak için kendini kurban eden İsa değil, Yahuda'ydı. O, İsa'yı ele veren hain değil, kurbandı. Çarmıha İsa yerine o gerilmişti. İnsanların bağışlanması için kendini kurban etmişti, kurtarıcıyı kurtarmıştı. Elimizdeki ve kafamızdaki bilgileri, ipuçlarını, sezgilerimizi birleştirip bir değerlendirme yapmak için Cihangir'deki dairede buluştuğumuz gün, Profesör Teo'nun çalışma masasında bulduğumuz Yunanca metni çevirmeye uğraşıyordu. Sonuna geldim dedi. Pek iyi bir çeviri olmadı ama anlamı yakaladım. Teo şiirin devamını bulmuş. Tabii imandan aldığı el yazması düzmece değil, sahihse. Bir varsayıma göre Erguvan kapısı tıpkı İsa gibi yeniden dirilen Yahuda'nın şehrin kayıp ruhunu kurtarmak için gizlice girdiği kapıydı. 9. yüzyıl Konstantinopolis'inde o korkunç dönemde Yahuda'nın kurtarıcılığına inanan gizli bir tarikat olduğu bile düşünülebilir. Münkir bir keşişin ardından gittiği yazılıydı şiirin birinci bölümünde, hatırlayın. Hazret bir münkiri izlemeyeceğinize göre münkirin inkar ettiği Bizans kilisesinin resmi yorumuydu. Çifte bir mecaz var burada. Teo'nun kapısı büyük olasılıkla porfir taşındandı, erguvani renkteydi. Yahuda'nın ağacının eski Yunanca'daki adını taşıyordu, Kerkis. Ya şiir diye sordum. Şair değilim. Metnin anlamını çözdüm ama şiir formuna dökmek için epeyce uğraştım. Kesin olan şiirin ikinci bölümünün birincisinin devamı oldu. Artık Teo mu, iman mı, yoksa gerçekten Bizanslı bir şair mi, bir yazıcı keşiş mi bilmem ama yazan güzel yazmış. Sözcüklerin üstüne basarak tane tane okumaya başladı. Hangi suları aşmış, kaç mevsimsiz yollarda, kaç ağaca asılmış, kaç çarmıha gerilmiş, yorgun, yaban, lanetli yolun sonuna gelmiş. Hazret mi, Yahuda mı, o ebedi kurban mı? Kurtarmak için kayıp ruhunu şehrin, günah kapısını Erguvan'da beziyor. Profesör şiiri okurken ürperdim. Theo'nun hepimizin yaşamını değiştiren gizemli dizeleri okuduğu anı hatırladım. Odada bir esinti, bir nefes dolaştı sanki. Yorgun, yaban, lanetli diye tekrarladı Turgut Ersin. Ebedi kurban, lanetli kurtarıcı diye tekrarladım. Sanırım o anda ikimiz de aynı şeyi düşündük. 1000 yıl öncesinden gelen sesin güncelliğini, yersiz yursuzun, yabanın ve kurbanın 1000 yılları aşan ortak dilini. İmanı bulmaya çalışıyoruz dedi Mete Ünsalan. Cinayet masasındakiler de, görüştüğüm Amerikalı görevliler de araştırıyorlar. İmana ait olduğunu düşündüğümüz elektronik posta adresine mesaj gitmiyor. Kapanmış ya da hiçbir zaman böyle bir adres olmamış. İskenderiye'de Edrakkaz adlı dükkanı da bulamadılar henüz. Kartvizit'teki adreste böyle bir yer yok. Bir de yeni bir bilgi. Theo'nun muhtemelen sol bir örgüt tarafından tehdit edildiği ve izlendiği belirlenmiş. Şimdi bu iz üzerinden gidiyorlar. Yazarla bakışlarımız karşılaştı. İkimiz de aynı anda aynı çağrışımı yapmıştık. İkiniz de ilgilendirecek bir haberim var dedi Turgut Ersin. Derinle konuştum. Merak edilecek bir durum yok. Ayrıntıları ben de bilmiyorum. Kendisi anlatmadıkça sormak da istemem. Bir süre buralardan ayrılmanın güvenliği açısından daha iyi olacağını, amcasının durumu bildiğini söyledi. Başının hem örgütle hem de polisle derde girmemesi için şu sıralarda ortada görünmemesine yarar var bence de. Yurt dışına gitti, size de bir not bıraktı Ülkü. Çok yakında daha uzun yazacakmış. Not kısaydı. Sevgili Ülkü, öncelikle seni aramadığım, haber vermediğim için kızma bana. Kendime göre nedenlerim vardı, buluşunca anlatırım. Gidiyorum, zorunlu bir gidiş ama çok uzun olmayacak. Kafamı toplar toplamaz uzun uzun yazacağım sana. Üniversiteye dönüp başladığım işi bitirmek niyetindeyim. Senden kimseden istemeye cesaret edemeyeceğim bir şey rica ediyorum. Sadece senden isteyebileceğim bir şey. Ben dönene kadar küçük umuta sahip çıkmanı. Ne istediğimin farkındayım. Nasıl bir sorumluluk yüklediğimin ve yüklendiğimin de. Bu yükü taşıyabilecek, umutu emanet edebileceğim tek kişi sensin. Bu arada öteki oğlumu, Felix'i de sokaklara bırakmayacağını biliyorum. Kaçmıyorum, döneceğim, seni seviyorum. Notu çantama koydum, ikisine de veda edip kalktım. Tam kapıdan çıkacakken, son treni kaçırmadınız ya diye sordum yazara. Hayır dedi, o trende yerimi ayırtmıştım, yetişeceğim. Öteki yolcuya selam söyleyin, o dönene kadar iki oğluna da sahip çıkacağım, merak etmesin. Ve o anda sözün düşüncenin önüne geçtiğini fark ettim. Düşünmemiştim, ölçüp biçmemiştim. Söz karardan önce gelmişti. 4. Kireçburnu'nda bir arkadaşın işlettiği çay bahçesinin önünde duran taksiden indiğini görünce yaz sıcağına rağmen hafifçe ürperdim. O anda birazdan konuşacaklarımız değil, varlığıydı beni heyecanlandıran. Onu özlemiştim. Bahçenin kuytu gölgelik bir köşesindeki masaya doğru bol uzun eteğini savurarak ağır adımlarla yaklaşırken güzelliğini unuttuğumu düşündüm. Kahrettim kendimi. Bebek gibi değil, televole mankenleri gibi hiç değil, insanın içine işleyen, öyle damardan iç burkan bir güzellik. Theo denen o karanlık herif, gizli bir iç ışıkla aydınlanan Azize tasvirleri benzetmesini yaparmış onun için. Haklı. Dudağının sol kenarına bir gülümseme takılmıştı. Yorgun, düşünceli, kederli olduğu zamanlar böyle gülümser. İçimden geçen, ona doğru koşmak, sarılmak, kollarımda sıkmak, göğsüme bastırıp öyle tutmaktı. Yerimden kalkıp elimi uzatmakla yetindim. Kimse görür diye değil, o istemez diye. Ne içeceğini sordum. Ben her zamanki gibi çay içiyordum. Kara fırından da taze kıtır kıtır gevrek almıştım. Soğuk bir şey içeyim, en iyisi su dedi. Sesinde söyle söyleyeceğini de bir an önce gideyim edası vardı. İçim acıdı. Sonraları o anı sık sık düşündüm. Hep yeniden kurguladım. Farklı senaryolar, farklı sonlar yazdım kafamda. Kireçburnu'ndaki çay bahçesinde, Boğaz'ın Karadeniz'e kavuştuğu ufka açısından, insanın içine özgürlük ve kaçış duygusu veren manzaraya karşı oturduğumuz o masaya dönmek istedim. Hikayemizin devamını yeniden başka türlü yaşayabilmek için. Zor gelmiştir, Güldal'ın ölümü biliyorum dedim. Cenazeye de katılmamışsın. Katılmadım. Gösterileri sevmem. Alışamadım bir türlü. Açık konuşayım da bil. Sloganlı, yumruklu, pankartlı, sonu taşlı sopalı biten cenaze törenleri kahrediyor beni. Hep aynı tutuklar, aynı edebiyat. Ölü unutuluyor, kimsenin, analar hariç yakınlarının bile umurunda değil ölen. Herkes kendi mesajının, kendi davasının peşinden yürüyor, cenazenin peşinden değil. Tabut sanki boş, sanki içinde bir insan değil de koca koca laflar, nutuklar yatıyor. Güldal'ın ölümü zor gelmiştir dedin. Zor olan seyirci kalmaktı. Gün be gün gözümün önünde eridiğini görüp de bir şey yapamamaktı. Öldüğünde yanındaydım. Kahrolmadım, ferahladım. Kurtuluş için birilerinin kendini feda etmesi gerek. Bugün Güldal'ı, yarın başka biri, ben, sen, hepimiz. Feda kültürünün değerlerini taşıyan devrimciler, geleceğin yozlaşmamış insanları. Yine o çarpık gülüş, gülmekten çok kasılmayı andıran, güzel yüzünü çirkinleştiren yüz ifadesi. Ezberi bırak, bana ajitasyon çekme. Bu konuda ne düşündüğümü biliyorsun. Tartışmayalım olur mu? Gerçekten de yorgunum şu günlerde. Hatta bitkinim de diyebilirim. Konuya gelelim. O anda söyleyeceklerimden korktum. Bir şey yok. Sadece seni özledim, görmek istedim demek geldi içimden. Bir sigara yaktım vakit kazanmak için. Derin dedi istedi bir tane. Hani bırakmıştın bu mereti, ne oldu? Yeniden başladım. Evet, ne söyleyecektin? Bir konuyu sana iletmem istendi. Önemli bir konu. Lafı toparlamaya çalışırken denize bakıyordum. Boğazdan açılıp Karadeniz'e çıkacak gemilere, balıkçı teknelerine, yeşil tepelere, rıhtıma vuran kıpır kıpır boğaz akıntısına, gökyüzünün rengine. Arkasını denize dönmüş oturuyordu. Çevresiyle ilgilenmiyordu. Oysa denize, göğe, ağaçlara, çiçeklere, şehre bakmayı bana o öğretmişti. Denize arkanı dönmüşsün dedim. Söyleyeceklerimi birkaç dakika daha ertelemek için. Farkında değilim. Peki uzatmayayım. Feda eyleminde ölümler birbiri ardına geliyor. Zorla müdahale sonucu yoldaşların bir bölümü belleklerini yitirdiler, kötü durumdalar. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gevşekliğe, lagarlığa yer yok. Liderlik bugünlerde yeni politikalar geliştiriyor. Yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Suskunluk duvarlarını yıkacak, ses getirecek işler gerekiyor. Böyle bir dönemde çeperlerin güvenliği çok önemli. Herkes kendisini ispat etmek zorunda. Savaşta gevşeklik olmaz. Kimsenin de gözünün yaşına bakılmaz. Derin, karşısındakinin gözlerinin içine bakardı. Bu pervasız, tertemiz, açık yürekli bakışı severdim. Şimdi gözlerimin içine bakmıyordu. Alnımda, omuzlarımda, çevrede gezinen gözlerimi ıska geçen bakışlarında alaycı bir ifade vardı. Hadi kısa kes, kıtırı bırak der gibiydi. Sevgisizdi, inciticiydi. Örgüt Teo sorununu çözmeye karar verdi diye sürdürdüm. Teo burada, İstanbul'da. Gitmişse bile geri dönmüş. Geri döndüğünden haberim yok ama sürpriz değil. Asıl araştırma yeri İstanbul'du. İskenderiye'de yeni bir ipucu bulmuştur, ola ki. Ya da buradaki misyonu tamamlamak için dönmüştür, bilmiyoruz. Neyse, önemli olan adamı bulmak ve yoldaşları teslim etmek. Yani onlarla ilişki kurmasını sağlamak demek istiyorum. Onunla bağlantılı bir dizi kuşkulu olay var, bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Yoldaşlar adamı konuşturmaya çalışacaklar. Merak etme, kimse katil değil. Ölmek gibi öldürmek de zorunlu olur bazen. Ama kimse durup dururken can almak istemez. Ajanların ve düşmanların pasifize edilmesinin tek yolu fizik varlıklarının ortadan kaldırmak değildir. Korkutursun, izlersin, hatta kazanmaya çalışırsın. Kimileri davayı benimser ve saflara katılır. Örneği azdır bunun ama olmaz da değildir. Konuya gelirsek ne bekleniyor benden? Adamı bulup bize yönlendireceksin. Senden kuşkulanmaz, istediğin yere gelir. Örgüt bunu başka yöntemlerle de halledebilir ama öyle kaçırmak, şiddet kullanmak gibi yöntemlere başvurmak istemiyoruz. Ya yapmazsam, ya ben artık yokum, kendi yoluma gideceğim dersem? Yolumuzun biri olduğunu sanıyordum. Saflarımıza geçtin, kimse zorlamadı seni, kendin seçtin. Bu işlerde giriş bedava, çıkış paraylıdır. Kimsenin güvenmediği günlerde bir tek ben sana güvendim. Örgütle karşı karşıya gelmeyi göze aldım. Yoldaşlar çevrene dikkatimi çektiklerinde senin kendini ispat ettiğini kanıtlarıyla gösterdim onlara. Bizim oralarda insanın devrimci olması doğaldır, kolaydır, sanki doğuştandır. Seni dünyadan gelip de tercihini devrimcilikten yana koyanların çok daha fedakar olduklarını anlatmaya çalıştım örgüte. Çevren, kökenin ne olursa olsun ben sana oynadım. Yanılmadığımı biliyorum. Sağ ol ama çevremde ne varmış benim Kerem Ali, yoldaş? Yoldaş derken son heceye yaptığı alaycı vurgu, dudağının kenarındaki o kasılma. Böyle alaycı tavırlara gerek yok İda yoldaş. Örgütsel disiplin içinde değil, arkadaşça konuşuyoruz. Sınıfsal konumundan söz etmiyorum. Çevren diyorum. Yani Teo, Ülkü, baban, hatta o dönük yazar. Kusura bakma, erkekçe konuşacak olursak, kıvırtmadan, harbiden söylersem, hepsi de kuşkulu kişiler. Kuşkuludan da öte. Babanın sözümü tamamlatmadı. Ben de pişman olmuştum söylediklerimi. Duygusallığa kapılmıştım. Boş gevezelik, zevzeklik yapmıştım. Kahretsin. Babamın ellerinin kanlı olduğunu daha önce söylediniz biliyorum, dedi alaycı mı, kırgın mı, kederli mi olduğunu anlayamadığım tuhaf bir sesle. Belki de beni sizin oralara çeken, devrimci bacı yapan, Güldal'ın kondusuna getiren, hatta sana yakınlaştıran neden buydu. Kendimi ispatlayarak babamın günahlarından kurtulma. Bu arada babamı da kurtarma umudu. Biraz da seni koruma duygusu belki. Bana yardım ediyordun. Sana yakınlaşmıştım, yatmıştık, sevişmiştik. Çevrenin benim yüzümden sana güvensizlik duymasını istemiyordum. Bir yol çizmiştin kendine. Bir inancın, bir kimliğin vardı. Benim yüzümden yitirmeni istemiyordum. Karışık duygular işte. Kahraman olmadığımı biliyorum. Kahramanlardan da pek hoşlanmıyorum zaten. Elini tuttum, pısmıştım, utanmıştım. Seni kırmak istemedim canım. O kanlı eller hikayesi falan öyle bir söz işte. Tekrarladığımız bir kalıp. Babanın bulunduğu yer öyle gerektirmişti. Senin hiçbir suçun yok bunda. Devrimcilerin şehit edilmesinde, örgütün büyük yara almasında babanın ekibinin imzası vardı ama sen onu reddetmeyi bildin. Doğru değil. Babamı hiç reddetmedim ben. Dünyaya ondan farklı bakmayı öğrendim. Ondan farklı değerlerim olsun istedim. İktidardan daha önemli şeyler olduğunu, iktidarın kirlettiğini öğrendim. Hepsi bu. Ben babamı hep sevdim. Ayrıca o iktidarın kurbanı oldu. Bütün bir ömrün muhasebesini yapmış ve gerçeği görmüştü. Yaşasaydı en azından onunla ben aynı yerde buluşmuş olacaktık şimdi. Haklısın belki de. Hiçbir şey siyah beyaz değildir. Ama kavganın orta yerindeysen, savaşın içindeysen, bir de yönetici sorumluluğun varsa her şeyi siyah beyaz görmek zorundasın. Çünkü savaşta cepheler vardır, uzlaşma yoktur. Baban konusunda haklısın. Bunu örgüte, liderliğe anlatmak zor ama ben anlıyorum. Benden istediğiniz tam nedir? Söyledim, Theo'ya ulaşıp adamı bana bildireceğin bir yere götürmen. Sonrasıyla ilgilenmeyeceksin. Sana ben güvence veriyorum. Senin açından konu bütünüyle kapanmış olacak. Ayrıca ona da, sana da zarar gelmeyecek. Güvence verirken yalan söylüyordum. Kimse, kimseye güvence veremez bu işlerde. Olay birden kontrolünden çıkıverir insanın. Theo'nun İstanbul'da olduğundan emin değilim. Ama diyelim ki burada, nasıl ulaşacağım ona? Cihangir tarafında bir evde kaldığını, bir de Orta Doğulu bir adamla buluştuğunu biliyoruz. Senin profesörün çalışma yeri olarak kullandığı daire Cihangir'deydi değil mi? Başını sallıyor, düşünceli, kararsız görünüyor. Bana bir oyun oynamıyorsunuz değil mi? Senin deyişinle bir kelek yapmıyorsunuz yani. Kim olursa olsun, ne amaçlı olursa olsun, insanın canına kasteden, adama zarar veren bir işin içinde olmak istemem. Güven bana. Seni kendine karşı güç duruma düşürecek hiçbir şey olmayacak. Üstlen bu görevi derin. Senden rica ediyorum. Hepimiz için, kendimizi kanıtlayabilmemiz için gerekiyor bu. Anlasana, başka birinin değil senin yapman önemli. Ben de yapabilirdim ama anla bunu. Senin yapman her şeyi değiştirecek. Bütün bakışları, bütün kuşkuları. Sen kendi etrafındaki kuşkuları, benim yüzümden örgütün sana beslediği güvensizliği silmek istiyorsun aslında. Haklısın da, örgüt günahı affetmez. Düşünmek, sormak, farklı olmak, farklıyı sevmek hep günah. Benimle ilişkin seni farklı kıldı. Kara koyun olmaktan çıkmanın tek yolu günahsız olduğunu kanıtlamak. Örgüt sana günahlarından arınmak için yeni bir fırsat veriyor. Bağlılığını ispat et, kendini kanıtla diyor. Hep kanıtlaman gerekiyor kendini. Kara koyun aklanmak için görevden göreve koşacak, düşünmeden, sorgulamadan itaat edecek emirlere ölecek ve öldürecek. Böylece beyaz posta bürünecek, örgütte yükselecek ve başka kara koyunların önünü kesecek. Sana kızmıyorum dedim. Öldürüp de pardon demenin bir anlamı olmadığını ben de biliyorum. Ama herkes elim temiz kalsın derse pisliği kim temizleyecek? Senin gibilerin dünyasında gökkuşağının bütün renklerine her boyaya yer vardır. Bizim dünyamızda siyah beyazı aşarsan öte yana düşersin. Biliyorum, öğrendim bunu. Görevimi anladım. Geçelim. Theo'ya ulaşmayı deneyeceğim. Bir şey daha. İster sadece sen bil, istersen üstlerini de ilet. Bu benim son işim. Bunu da kendimi kanıtlamak için değil, senin için yapıyorum. Kararlıydı. Rahat ve kendine güvenliydi her zamanki gibi. Kendi dünyasının, insanın öfkesini kabartan, tepesini attıran, bir o kadar da kıskandıran küstah özgüveni. Üstün falan yok dedim böbürlenerek. Sonra boş boğazımdan utandım. Kıza poz atmak için kendimi deşifre ediyordum sersem gibi. Ülkeye dolanmadan, kadını bu işe hiç karıştırmadan Theo'yu bulmaya çalış. Mümkün olduğu kadar çabuk. Bugün, yarın ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Şu cep telefonunu al, kartlı. Numarası da sadece bende. Gerekirse beni şu numaradan ararsın. Ben seni arayıncaya kadar bilinen hiçbir yerde kalma. Kimsenin peşine düşmesine de fırsat verme. Birkaç gün şehir dışına çıktığını, arkadaşlarına gittiğini falan söylersin amcanlara ya da kim ararsa. Tamam dedi lafı uzatmadan. Bu kadar karışık işlere neden gerek olduğunu anlamasam da tamam. Cins adamlarsınız. Orta yerde apaçık yapılacak işleri polisiye senaryoya döndürmekte üstünüze yok. Teo İstanbul'daysa, hele de Cihangir'deki evde kalıyorsa bulurum onu. Adamı kandırma koşuma gitmiyor. Senin kendisiyle görüşmek istediğini açıkça söylerim belki. Kalleşlikten nefret ederim. Ne olursa olsun dostumdu. Çocuk olma, beni karıştırma. Hem Teo dostum falan değildi. Bal gibi asılıyordu sana. Bitmeyen hesaplaşma. Evet, ilgisiz değildi. Eğer bunu söylemek istiyorsan. Ama senin bildiğin anlamda değil. Heykelleri, tasvirleri nasıl seviyorsa öyle. Gülme bıyık altından. Bir ara kafamın bozuk olduğu, senin beni boğduğun, nereye konacağımı bilmediğim günlerde ben ona askıntı olmuştum ama kaçtı. Bu bile adamın gizli işler peşinde olduğunun kanıtı. Yoksa bahane uydurmaz, kaçmazdı senden. Derinden nasıl kaçılır, nasıl hayır denir ona? Aslında bana hiç ihtiyacınız yok Kerem Ali. Adamın izni bulmuşsunuz, gider konuşursunuz, sen de biliyorsun bunu. Ama örgütlerin de tanrılar gibi kullarının kendilerini ispat etmelerini, senin de örgütle yükselmeye, iktidara ihtiyacın var. Benim üzerinden bunu sağlayacaksın. Merak etme, yan çizmiyorum. Emirler yerine getirilecek. Sonra da bu asker birliğinden tüyecek. Peşine düşmeyeceksiniz ha? Elimde olmadan güldüm. Keşke kaçmasaydı bu asker. Birliğinde kalıp kahramanca dövüşseydi. Ama onbaşı göz yumacak ona. İhbar etmeyecek. Çünkü sevdi. Kederle gülümsedi. Bir ölü çocuğun peşinden iz sürerken yolum sizin oralara düştü dedi. Başka ölü çocuklar tanıdım. Ölen ve ölecek olan çocuklar. Yol boyunca senden, Güldağı'dan, sizin tepelerden çok şey öğrendim. Hiç pişman değilim. O yıllar boyunca zenginleştim. Yeni değerler kazandım. Ama artık daha ötelere açılmak istiyorum. Ölülerin değil, yaşamın izini sürmek istiyorum. Kendimi karşısına yenik ve silahsız hissediyordum. İçim eziliyordu. Ondan öğrendiğim alıntıyı hatırladım. Sen gidince ağlayacağım, dedi tilki. Suç senin, dedi küçük prens. Seni evcilleştirmemi kendin istedin. Biliyorum, dedi tilki. Peki ne kazandın, diye sordu küçük prens. Kazandım, dedi tilki. Buğday tarlalarının rengini kazandım. Beceriksizce tekrarladım alıntıyı. Hiç etkilenmedi, devamını getirmedi, duymazlığa geldi. Öyle ezik kaldım karşısında. Ben gideyim artık, dedi, kalktı. Uzun eteğini savura savura yürüdü. İncecik kumaştan beyaz etek onu olduğundan daha uzun boylu gösteriyordu. Güneş karşıdan vurunca o güzel bacakları, bir erkek çocuğunki gibi adaleli, tay gibi uzun, ipek gibi kaygan, okşamaya doyamadığım bacakları eteğin altından bir görünüp bir kayboldu. Bedenini, tenini nasıl da özlemişim. Kasıklarıma bir sızı yayıldı, organımın sertleştiğini duyumsadım. Uzaklaştı, ardından baka kaldım. Kahretsin, bütün kaybettim onu. Hiç kazanamamıştım ki zaten. Kulağımda anamın, sonu hüsran olmasın diyen sesi, bir çay daha istedim. Bütün gevrekleri hırsla yiyip bitirdim. Kaçıyorum. Eğri büğrü taşlarla döşeyi dar yolda yokuş aşağı koşuyorum. Nefes nefeseyim, kanter içindeyim. İkide bir de ayağım taşlara takılıyor, tökezliyorum. Daha önce geldiğimde yokuşun bu kadar dik olduğunu fark etmemiştim. İnmek çıkmaktan da beter. Haziran sonu, gün geç kararıyor. Sokağın iki yanındaki evlerde oturanlar, nefeslenmek için kapıların dışına taşmışlar. Merdivenlere, kaldırım kenarlarına serilmişler. Sıcak yaz gecelerinin tek eğlencesinin kapı önü sohbetleri olduğu bir kenar mahalle. Bir yanda çarşaflı kadınlar, tesettürlü genç kızlar, öte yanda kışlarını küçük gelen tahta iskemlelere ya da plastik taburelere bacaklarını iki yana açıp oturmuş, elleri tesbihli, terli, göbekli adamlar. Evlerin önlerindekilere sırnaşarak geçen başları bağlı, her yanları açık çingene kızları. Sayı yarı çıplak çocuklar, çevreyle ilgilenmez görünüp hiçbir şey kaçırmayan, yoldan geçen yabancılara, kızlara baktılar diye dayılanan mahalle delikanlıları. Yokuşu tabanı yanmış it gibi koşarak inen biri, buralarda hemen dikkat çeker. Adımlarımı yavaşlatıyorum, daracık bir ara sokağa sapıyorum. Sokak dimdik aşağıya doğru iniyor. Allah kahretsin, çıkmaz sokak burası. Önümde çerden çöpten bir çit var. Ağıl gibi, kümes gibi bir yer. Çite atlasam karşı tarafa geçebilirim belki. Kurumuş süpürge otlarını ve çalıları elimle aralayıp çiti aşıyorum. Geniş avluda bir çığlık, bir kıyamet, tavuklar gıdak gıdak kaçışıyor. Sarı bir köpek üstüme doğru geliyor, dişlerini görüyorum. Avlunun öte yanına koşuyorum, bir atlayışla öbür tarafa geçiyorum. Yaz gecesinin alacakaranlığında önümde uzanan yeşillik, çimenlik alanın hemen ilerisinden akan, ateşten bir yılan gibi gecenin içinde kıvrıla kıvrıla köprüye girip Haliç'i aşan otomobil selini görüyorum. surların dibindeki alanda serinleyen, sırt üstü yatmış yıldızları seyreden, piknik yapar gibi yerlere serilmiş öbek öbek insanlar var. Üstümü başımı silkeleyip bayırdan aşağı koyuyorum kendimi. Surların hemen dibinde kazı ve düzenleme çalışmaları yapılan geniş yeşil alana varınca bir an nefeslenmek için yeni dikilmiş bir fidanın dibine çöküyorum. Gevşiyorum. Bastıran gecenin serinletemediği bir sıcak var. Üstümdeki avcı yeleğinin ağırlığına dayanamıyorum. Silahın olmadığını ilk o zaman yeleği çıkartmaya çalışırken fark ediyorum. Geniş iç cepli yelek sırf bu iş içinde hatırlıyorum. Korku, telaş, panik, daha önce hiç duymadığım, tetiği çekerken bile hissetmediğim bir dehşet. Karşınızda hedef, parmağınız tetiktedir. Vurmak, öldürmek işlemi, hedeften de, silahtan da bağımsızlaşıverir. Bir parmak hareketidir sadece. Sonrası yoktur. Sonrası sizi ilgilendirmez. İrade örgütündür. Tıpkı eceliyle ölümlerde Tanrı'nın olduğu gibi. Siz iradenizi örgütü terk edersiniz, aracı olursunuz. Tetiğe dokunursunuz, iş biter. Acemiyseniz, telaşlanırsınız, eliniz titrer, sonra alışırsınız. 25. ayrımın sonu, sayfa 468.